Ayrım 2.
O günü utançla hatırlıyordu. Tabancanın patlamasından sonra odaya girenler, köşkün içindeki çığlıklar, koşuşturmalar, ayak sesleri, çocukların ürkmüş ve kederli bakışları, hizmetçilerin ağlamaya hazır telaşları ve Mehpare Hanım'ın yüzünde Hikmet Bey'in hatırlamak bile beni muazzep ediyor dediği sıkıntılı, aşağılayıcı ifade. Kendisini kollarından, bacaklarından tutup bir bohça gibi arabaya taşımışlar, kanlar içindeki bedenini koltukların üstüne yerleştirmişlerdi. Arabacının atlara bağırışını ve kamçının şaklayışını duymuş, göğsündeki sancıyı hissetmiş ve "Mehpare!" diye fısıldadıktan sonra kendinden geçmişti. Daha sonraları Osman'a, "Mehpare'ye bir şey söylemek, ona seslenmek istediğimi hatırlıyorum. Ona bir şey söyleyecektim. Hastanede beni ameliyat etmişler. Kendime geldikten sonra Mehpare'ye ne söyleyecektim diye günlerce düşündüm ama tuhaftır, hatırlayamadım." demişti. Saray doktorunun oğlu ağır yaralı olarak getirildiği hastanede kimsesiz bir zavallı gibi bırakılmış, ne çocuğu, ne karısı, ne annesi, ne de babası ziyaretine gelmişler. Hatta kader birliği etti iddiatçı dostları bile kendilerini başkalarının sevincine kaptırıp, karısı tarafından ihanete uğradığı için kendini vuran bu dostlarını unutmayı tercih etmişlerdi. Ölseydi, hastaneye gelmeyenlerin hepsi büyük bir ihtimalle cenazesine gelirlerdi. Ama ölmemiş, kaderi de saygı duyulacak bir trajediye değil, aldatılmış bir erkeğin aşağılanan utancına dönüşmüştü. Reşit Paşa Padişah'ın hala süren nüfuzu sayesinde oğlunun sıhhatini her gün valilik kanalıyla hastaneden takip etmiş, Mihrişah Sultan oğlunun kurtulacağını öğrenir öğrenmez hiçbir zaman sevmediği gelinine kısa bir telgraf çekerek "Çocukları derhal Paris'e gönderin." demişti. İşin garibi ağır yaralı oğlunun ziyaretine bile gitmeyen bu kadın, yalnızca oğlunun Mehpare Hanım'dan olan torununu değil, Mehpare Hanım'ın ilk kocası Şeyh Yusuf Efendi'den olan kızını da herkese şaşırtarak yanına almıştı. Şeyh Efendi ise kızını yanına istetmemiş, Mihrişah Sultan'ın onu yanına almasını, verdiği kararın ağırlığını ve huzursuzluğunu ruhunda hissederek kabullenmişti. Sahipsizlerin sahibi olarak tanınmasına, hiç görmediği, bilmediği, tanımadığı insanlardan yardımını ve sefaatini esirgememesine rağmen kendi kızını sahiplenememiş, kendi canından olana sahip çıkamamış, Mehpare Hanım'ı ilk gördüğü andan itibaren kendisini bir an bile rahat bırakmayan günahlarına bir yenisini daha eklemiş, nedendir bilinmez bu ağır günahı hiç kimseye bir açıklama yapmadan yüklenmişti. Hasan Efendi daha sonra Osman'a şeyhi için dertlenerek, "İstese alırdı," demişti. Ama Mihrişah Sultan'ın yanında kalmasını istedi. Kızı hem eski karısı Mehpare Hanım'la hem de tekkeye gelip güzelliğiyle aklını çelen Mihrişah Sultan'la arasında bir rabıta oluşturuyordu. Kızını istemediğinden değil, o rabıtayı koparmaya gücü yetmediğinden kızını o orospunun yanında bıraktı. İki çocuğunu birden kayınvalidesine gönderen Mehpare Hanım ise hem dedikodulardan uzaklaşmak hem de yeni aşkını rahatça yaşayabilmek için Selanik'teki köşkü kapatıp Yunanlı sevgilisinin Serez'deki uçsuz bucaksız bağlar arasındaki büyük konağına taşınmıştı. Daha oraya vardığı ilk gün sevmedikleri erkeği sevdikleri biri uğruna terk edenlerde görülen bencece bir vahşet, hatta anlatılması güç bir iç huzuruyla Hikmet Bey'i ve yaşadıklarını aklından silmişti. Hikmet Bey ise aşıkların ürkütücü sezgisiyle unutulduğunu, daha da üzücüsü ölseydi unutulmayacağını hissediyor, ölmediğine bir de bu sebepten üzülüyordu. Duyduğu acıya rağmen içinde bir kırgınlık yoktu. Ölümün kenarından dönenlerde görülen bir dervişlikle herkesi tek tek anlamaya çalışıyor, sevdiklerinin kendisini görmeye bir kez bile gelmemesine kendince mazeretler buluyordu. Belki kızacak gücü yoktu. Belki de kendisi kendini diğer insanlardan daha fazla aşağılayıp ayıpladığı için onların yaptıklarından gocunmuyor, gizlice de olsa onlara kızmıyordu. Sadece derin bir pişmanlık hissediyordu. İntihara kalkıp da sonuçlandıramamanın hiç intihara kalkışmamaktan daha onur kırıcı olduğunu anlamıştı. Müslüman ahali meclisin açılmasının sevincini yaşarken özellikle Selanik'teki Hristiyanlar kendilerini yaklaşan Noel'in coşkusuna kaptırmışlardı. Hastanede hemşirelerle doktorların bütün ağır başlılığına rağmen neşeli bir telaş baş göstermiş, herkes yakınlarına küçük küçük hediyeler almaya başlamıştı. Hikmet Bey sevinecek bir şey bulamadığından başkalarının sevinçlerinden ödünç bir şeyler almaya alışmış bir boynu büküklükle Noel hazırlıklarını hasta yatağından kırgın bir gülümsemeyle izliyordu. Noel'den iki gece önce ortalıktan el ayak çekilip hastalar uyuduktan sonra koğuşları dolaşmaya çıkan Sir Clement'in Hikmet Bey'in odasının kapısından içeri girip de onun hala uyumadığını görünce memnuniyetini gizlemeye çalışmadan ''Siz daha uyumadınız mı Monsieur Hikmet?'' demişti. Hikmet Bey solgun yüzüne pek yakışan kırık bir gülümsemeyle ''Uyku tutmadı'' diye cevap vermişti. Sir Clement'in yatağın örtülerini düzeltmiş, battaniyeyi biraz daha yukarı çekmişti. ''Bu gece soğuk olacak, iyice örtünün.'' ''Vaktiniz varsa biraz otursanıza'' demişti Hikmet Bey. ''Uyumayacak mısınız?'' ''Pek uykum yok. Nedense geceleri pek uyku tutmuyor. Uysam da sık sık uyanıyorum.'' Sir Clement'in bir sandalye çekip yatağın yanına oturmuştu. ''Size bir kitap okumamı arzu eder misiniz?'' ''Vaktiniz varsa biraz sohbet etmeyi tercih ederim.'' Sir Clement'in dizlerini birleştirip ellerini kucağına bırakmıştı ama sesinde oturuşundaki masumiyete hiç benzemeyen bir dalgalanmanın olduğunu ikisi de fark etmişti. ''Haftaya bizi terk ediyorsunuz Hikmet Bey. Çıkınca neler yapacaksınız bakalım?'' ''Herhalde İstanbul'a döneceğim.'' Sir Clement'in yüzünden bir gölge geçivermişti. ''Bu kadar çok mu sıktık sizi? Hemen kaçırtacak kadar.'' ''Ben.'' demişti Hikmet Bey. Daha sonra Osman'a, aşk meselelerinde diğer erkeklerin aşağıladığı bir duruma düşen bir erkeği, kadınların cazibeli bulduklarını galiba ilk defa o gece, orada, o uzun boylu rahibeyle konuşurken fark ettim. Osman, onun Sir Clement'inden adını söylemeden yalnızca uzun boylu rahibe diye çok önemsiz birinden bahseder gibi bahsettiğini fark etmiş ama bu küçük kurnazlığı yüzüne vurmamış, Hikmet Bey'in utangaç bir yanı olduğunu düşünmüştü. ''Estağfurullah, hiç olur mu?'' demişti Hikmet Bey, Sir Clement'inin sistemini duyunca. ''Zaten daha burada halledeceğim çok iş var. Gideceğim dediysem işlerimi hallettikten sonra. Özlediniz mi İstanbul'u?'' ''Özledim galiba. İstanbul'dan çok vapurun limana yaklaşışını özledim herhalde. O şehrin garip kokusunu, uğultusunu. İstanbul denince düşünebildiğim yalnızca limanı. Sanki gerisini hatırlamıyorum. Ya siz? Siz Paris'i özlemediniz mi?'' Sir Clement'in içini çekti. Daha sonra şakacı bir gülümsemeyle Hikmet Bey'e doğru eğildi. ''Kimseye söylemeyin ama çok özledim.'' Arkasından ekledi. ''Başhemşire duysa çok kızar.'' ''Niye?'' Şehir dediğiniz dünyevi bir yerdir. Hayatı özlemek manasına gelir ki bizim durumumuzda pek yakışık almaz. Bir sessizlik oldu. Ben İstanbul'u özledim ama hayatı özledim mi çok emin değilim doğrusu. Yok, hayatı özledim diyemem. Buraya hastaneye alıştım. Hatta git demeseler kalırım burada. Hayatın gailesinden, derdinden uzak. Böyle söylemeyin Hikmet Bey. Bizim hayatı özlememiz ne kadar yakışık almazsa, sizin özlememeniz de o kadar yakışık almaz. Genç bir erkeksiniz, yaşamalısınız. Artık genç değilim Sir Clement'in ama gençliği de aramıyorum zaten, özlemiyorum. Bundan sonrası artık beyhude bir hayat benim için. Beklediğim bir şey kalmayınca gençlik de bitiyor. Ben ne bekleyebilirim? Hiçbir şey. Bundan sonra hayat sadece bir mecburiyet benim için. Hatta inanır mısınız bir mahkumiyet. Hikmet Bey, en derin acının içinde bile gülümsemesi gerektiğini öğrenmiş soyduların gülümsemesiyle kendisiyle alay eder gibi güldü. Kaçmaya çalışan mahkumlara hücre hapsi verilir, bilirsiniz. Kaçmaya çalıştın mı, yakalandığında, kaçtığında sahip olduklarını bile kaybedersin. Ben de kaçmayı becerememiş, kaçmaya çalışırken yakalanmış biri olarak devam edeceğim hayatıma. Sir Clement'in Hikmet Bey'in elini tuttu. ''Neler söylüyorsunuz Hikmet Bey? Bu ne pesimizm böyle? Bu kadar çabuk vazgeçmeyi hiç yakıştıramadım size.'' ''Çabuk mu? Çabuk vazgeçtiğimi mi düşünüyorsunuz? Çok geç vazgeçtim, çok geç. Daha önce vazgeçmeliydim. Zamanında vazgeçebilen biri yeniden kazanabilir belki ama vazgeçmekte geç kalan birinin hiç kazanma şansı yok. Çabuk vazgeçmedim, aksine geç kaldım. Sir Clement'in çok geç kaldım, 10 yıl kadar geç kaldım.'' Sir Clement'in uzun yıllar çalışarak elde edilmiş, fanileri saygıya ve uzak durmaya zorlayan ruhani bir olgunlukla hafifçe azarlar gibi konuştu. Monsieur Hikmet, biz ölümden sonra bile hayatın bitmediğini, hayatın ölümden sonra yeniden ve daha güzel başladığını bilirken, siz nasıl olur da hayatınızın daha bu dünyada, ömrünüzün en güzel zamanında bittiğine karar verebilirsiniz? Sadece bizim dinimizde değil, biliyorum ki sizin dininizde de günahtır bu. Hikmet Bey bu sefer gerçekten içinden gelerek güldü. Ah keşke tek günahım bu olsaydı. Ama ben günahın çok daha zevklilerini, daha affedilmez olanlarını yaşadım. Emin olun bu yeni günah, diğerlerinin yanında çok masum kalır. Günah sözcüğü bir kadınla bir erkek arasında her telaffuz edildiğinde, o kadınla o erkek kim olursa olsun kendi yakıcılığını ve çekiciliğini yaratır, kendisinden korunmak için giyilen en kalın üniformalardan, cübbelerden, örtülerden geçip, hafızalardan asla silinemeyen o günahkar tecrübelere ve onların vermiş olduğu hazza ulaşır, sahip olduğu şeytani güçle insanın ruhunu kıpırdatır. Bu kez de öyle oldu. Sir Clement'in yüzünde Paris suarelerinin ve unutulmaya çalışılan kim bilir ne türlü günahkar tecrübelerin çapkın gölgesi kısacık bir an içinde dolaştı ama yüzü o kadar çabuk her zamanki ruhani haline büründü ki insan o çapkın gölgenin kendisi tarafından hayal edildiğini bile düşünebilirdi. Lakin Hikmet Bey, ruhu ve bedeni ne kadar yaralı olursa olsun günahkar bir gölgeyi derhal tanıyacak kadar bu görüntüye aşinaydı. Sir Clement'in insiyaki bir hareketle sanki kendini korumak ister gibi entarisinin derin cebine elini sokup ucunda bir haç bulunan uzun tesbihini çıkardı. Günahı herkes biliyor Monsieur Hikmet. Onun için sevabı arıyoruz. Onun için günahtan böyle sakınıyor. En küçüğünün, en masum görünenin bile hayatımıza sızmaması için her gün dua edip Allah'a yakarıyoruz. Unutmayınız ki günahın en tehlikelisi, en basit ve en masum gözükenidir. İnsan ruhunu büyük günahlara daha kararlı bir şekilde kapatabilir ama küçük günahlar, işte onlar içimize sızacak bir yer her zaman bulabilirler. Hikmet Bey hastaneye yattığından beri ilk kez Sir Clement'in yüzüne dikkatle bir kadının yüzüne bakar gibi bakıp kuğu kanadı gibi uzun beyaz başlıkların, kaba kumaştan soluk mavi entarilerin, entarilerin önüne bağlanmış beyaz önlüklerin, tesbihlerin, anlayışlı ve olgun gülümsemelerin, birbirine kavuşturulmuş ellerin arkasına saklı olanı görmeye uğraştı. Kadına ve yatak oyunlarına alışkın bir erkeğin içgüdüleriyle cins bir tazının av kokusu alması gibi kadın kokusunu almıştı. Orada bir kadın saklıydı. Hafifçe çıkıntılı, fil dişi parlaklığında geniş bir alnı, kalınca şakaklarına doğru uzanan kumral kaşları, yüzüne soylu bir görüntü veren kemerlice bir burnu, çok açık kumral, neredeyse sarıya yakın sık kirpikleri, laciverte çalan koyu mavi gözleri, kalın dudakları vardı. Fark edilmeyecek bir yüz değildi demişti daha sonra Hikmet Bey. Demek daha önce hiç dikkatlice bakmamışım. Baktığımda da entarisini, başlığını, tesbihini görmüşüm. Onların arasında bir kadın bulunabileceği aklıma bile gelmemiş. Hikmet Bey bunu kimseye söylememişti ama kendisini bırakıp başka bir erkeğe giden karısına sadıktı. Alay konusu olmayacağını bilse de birine içini açabilseydi bunun karısına değil aşkına sadakat olduğunu söylerdi. Üstelik sadık olmak için verdiği bir karar hatta bir istek bile yoktu. Sadece bir başka kadını arzulayarak bakmak içinden gelmiyordu. İlk kez o gece Sir Clement'ine onun bir kadın olduğunu fark ederek ve istekle baktı. Kader beni kendisine eğlendirmek için yarattı demişti bir seferinde ve galiba haklıydı. Kendisini terk eden karısına sadık olan erkeğin ilk hoşlandığı kadın, kadınlığından vazgeçmiş bir rahibeydi. Ölülerine de, hayata da güvenmeyen, her şeyden kuşkulanan Osman, bunun bir rastlantı olduğuna inanmıyordu. Ona göre artık daha fazla yalnızlığa ve kadınsızlığa dayanamayan Hikmet Bey, hoşlanmak için asla bir araya gelemeyeceği bir kadını seçerken, farkına varmadan karısına olan sadakatini sürdürmeye uğraşıyordu. Gene de Hikmet Bey'i Mehpare Hanım'a bağlayan kalın bağlardan biri kopuvermişti. Bir umutla ya da bir hayalle beslenemeyen bu aşk, beslenemeyen bütün aşklar gibi güçsüzleşmenin ilk işaretini vermiş, bir başka kadına duyulan ilgiyle küçük de olsa ilk yarayı almıştı. Bir esaretin ve azap veren bir bağlılığın zayıflamaya başladığını gösteren bu ilk işaret çok üzmüştü Hikmet Bey'i. Ama bu üzüntü Sir Clement'ine duyduğu ilgiyi azaltmamıştı. Karşısındaki kadına dokunma isteğine engel olabilmek için ellerini yorganının altında aynı Sir Clement'in gibi bağlamıştı. Gözlerinde nasıl bir yalvarış olduğunu hiç görmeden usulca daha sonra niye sorduğuna kendisinin de şaşırdığı o garip soruyu sordu. Dans etmeyi sever miydiniz Sir Clement'in? Güzel yüzlü rahibe başını bir omzuna eğerek sanki bir şey söyleyecekmiş gibi baktı Hikmet Bey'e. Sonra o ruhani gülümsemesini yüzüne yerleştirerek ayağa kalktı. Artık uyuyun Monsieur Hikmet, geç oldu. Hikmet Bey kapıdan çıkmadan önce dönüp bir şey söylemesini bekledi ama rahibe dönmedi. Sağlıklı ve mutlu insanların dünyasından, hastalıkları, acıları, yaraları nedeniyle kopup ayrılmış olanların, büyük bayram günlerinde sağlıklı olanların eğlencelerine katılmak için gizli bir utançla duydukları istek, Noel'den önce hastanedeki hastalarda da kendini göstermişti. Hali vakti yerinde olanlar oda komşularına ve rahibelere vermek için dışarıdan küçük hediyeler getirtmişler, durumu iyi olmayanlara da rahibeler hediyeler almışlardı. Noel gecesi rahibelerin yemekhane olarak kullandıkları haşlanmış et, kahve ve ilaç kokan alt kattaki salonda küçük bir eğlence düzenlenmişti. Şerbetler yapılmış, kurabiyeler alınmış, bir kenara büyük bir çam ağacı konmuş, rahibelerin korosu ilahiler okumuştu. Hikmet Bey hastaneye yattığından beri ilk kez elbiselerini giymiş, boyun bağını bağlamış, yeniden Reşit Paşazade Hüseyin Hikmet Bey olmuştu. Gözlerinin altındaki mor halkalara ve yüzündeki artık bir daha hiçbir zaman tümden kaybolmayacak solgunluğa rağmen duruşu, bakışı, başhemşireyle konuşurken usulca kravatın düzeltişiyle şimdi şefkate muhtaç bir yaralı, hastane yataklarının sahipsiz hastası değil, daha çocukken ruhuna sinen gururu her koşulda taşımayı beceren zengin bir Osmanlı soylusuydu. Herkesin acıdığı, intiharı bile becerememiş o yaralı adam, karısı tarafından aldatılan o zavallı erkek, neredeyse bütün hastaların onun durumuna bakarak hallerine şükrettikleri o çocuk bakışlı hasta, kendinden çizgili siyah takım elbisesi, alttaki düğmesi açık bırakılmış yeleği, kolalı gömleği, incik grisi boyun bağına takılmış iğnesi, yeni boyanmış iskarpinleri ve taze kalıplanmış fesiyle birdenbire Selanik'in önde gelen ittihatçılarından padişahın doktorunun oğlu Hüseyin Hikmet Beyefendi oluvermişti. Çevresindekileri etkileyen elbisesi değildi elbet. Çok fazla değilse de Hikmet Bey'den daha şık, daha zengin insanlar görmüşlerdi. Onları etkileyen, gecelik entarisiyle yatağında yatarken gördüğü her insana ne olduğunu kendisinin bile bilmediği bir yardım ister gibi bakan bu adamın, hastanenin kapısından kanlar içinde girerken kaybettiğine bilinçaltında inandığı geçmişini, ailesini, kimliğini, servetini, elbisesini giyer giymez anlaşılmaz bir şekilde yeniden kazanması, daha doğrusu vücuduna dokunan, alışkın olduğu pahalı kumaşlarla yeniden kim olduğunun ve gücünün farkına varmasıydı. Hikmet Bey gücünü hatırlayınca ondan yayılan o güvenli havayla herkes de hatırlamıştı. Fransız terzilere diktirdiği İngiliz kumaşından elbisesi, kendini toparlamasında bütün ilaçlardan daha etkili olmuştu. O küçük eğlenceyi küçümseyişini saklayabilmek için gösterdiği soylulara mahsus çaba, kendi sınıfından olmayanlara karşı takındığı anlayışlı ifade, her türden, her zümreden insanla karşılaşmış olan rahibelerin hemen dikkatini çekmiş, ona duydukları şefkat azalmasa da davranışlarında daha mesafeli bir dostluk görünür olmuştu. Yalnızca Sir Clement'in bu yeni elbiseli Hüseyin Hikmet Bey'i kendine daha yakın hissetmişti. Yüzündeki ruhani gülümsemesiyle yanına yaklaşmıştı. ''Bir dakika gelir misiniz Hikmet Bey? Size bir şey göstereceğim.'' Kendilerine sakin bir köşe bulmuşlar, Sir Clement'in eteğinin cebinden bir paket çıkartıp Hikmet Bey'e uzatmıştı. Hikmet Bey, elbiselerinden olsa gerek bir an nerede olduğunu ve kiminle konuştuğunu unutarak ''Mersim adam'' diye paketi alıp sakin hareketlerle açmıştı. Paketten kahverengi kapağı aşınmış, kırmızı deriden, sırt kısmındaki sarı yazıları yer yer dökülmüş 1808 baskısı Abelard'la Eloise çıkmıştı. Hikmet Bey, kitabın bir koleksiyoncudan ve epeyce bir paraya alındığını anlayacak kadar eski kitaplara aşinaydı. Sir Clement'in kendisine geçmişini hatırlatan bu erkeğe pahalı bir hediye vermek istemiş ve bunu çok sıradan ve çok ucuz gözüken bir kitapla gerçekleştirmişti. Hikmet Bey kitabı hakiki bir sevinçle karıştırdı. Değerini anladığını rahibeyi zor durumda bırakmadan ima etti. 1808 baskısı. Bunu Selanik'te bulmak çok zor olmalı. Bir arkadaşımda görüp aldım. Daha önce okumuş muydunuz? Hikmet Bey, rahibelerin hercai menekşeye benzettikleri yüzüne çocuksu bir ışık katan gülümseyişiyle yanıtladı. Benim de masum günlerim oldu. Ayrılık hikayelerinden önce ben de herkes gibi kavuşamayanların hikayesini okudum. Birçok arkadaşım gibi dokunmanın hazzını kendim keşfettim. Ama dokunamamanın korkunç hazzını da bu kitaptan öğrendim. Duraksayıp rahibenin gözlerine baktı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hayatım boyunca saklayacağım. Çok güzel bir hediye. Sonra kendini tutamayıp ekledi. Çok da masum. Rahibenin parlak ve geniş alnı bir an kızardı. Hikmet Bey onu utandırdığını anlayarak kendisi de utandı ve telaşla cebinden rahibe için aldığı hediyeyi çıkartıp uzattı. Ben de size bir şey aldım. Sir Clement'in Hikmet Bey'in yüzüne bakmadan aşırı bir çabayla paketin yaldızlı sicimlerini çözmek için uğraştı. Hikmet Bey'in verdiği paketten Baudelaire'in Kötülük Çiçekleri isimli şiir kitabı çıktı. Kırmızı maroken kaplı kitabın adı altın kalkmalı yaldızla yazılmış, kapağın en altında da Sir Clement'in ismi işlenmişti. Sir Clement'in fakir görünüşlü pahalı hediyesinin yanında Hikmet Bey'in hediyesi biraz fazla gösterişli kalmıştı. Kendini bir açıklama yapmak zorunda hissetti. Hastaneden çıkamadığım için ısmarlamak mecburiyetinde kaldım. Biraz fazla gösterişli yapmışlar. Sir Clement'in bu sözleri duymamışçasına kitabı karıştırmaya başladı. Başını kitaptan kaldırdığında sanki Tanrı'nın Noel hediyesi olarak kendisine birkaç dakikalığına kadınca davranma hakkını bağışladığını kabul etmiş gibi Sir Clement'in olmayı bir kenara bırakıp gerçek adına dönerek Paris salonlarının Baroness Ruchesi olmuştu. Onun için asıl hediye kitap değil, üstü yeni bir kimlikle, dualarla, tesbihlerle örtülse de hiçbir zaman tam olarak ölmeyen bir geçmişin birkaç dakikalığına yeniden canlanmasına onu ayıplamadan imkan veren Hikmet Bey'in kendisiydi. Bir rahibe gibi değil, bir kadın gibi güldü. Benimki çok masumdu Monsieur, sizinki de çok günahkar. Cevap rahibeye değil, baronese verildi. İkisine de ihtiyacımız var madam, yaralanmak ve iyileşmek için. Yaralanmaya neden ihtiyacımız olsun ki? İyileşebilmek için madam. Sir Clement'in o Noel gecesi, yumuşak bakışlı kestane rengi iki gözle günahkar bir mucizenin gerçekleşmesine izin vererek geçmişini kısa bir süre için diriltmişti. Ama hemen rahibeliğine döndü. İnsan belki bir kere kendini ve kimliğini öldürebilirdi ama bunu ikinci kere yapmak imkansızdı. Bir baronesi yok ettikten sonra bir de bir rahibeyi yok etmeye gücü yetmezdi. Bunu o gece orada unuttuğu bir geçmişi yaşadığı birkaç dakika içinde acıyla, kim bilir belki de hiçbir zaman itiraf edemeyeceği bir pişmanlıkla anladı ve rahibeliğin kendine öğrettiği tevekkülle bu gerçeğe boyun eğdi. İsterseniz oturun Monsieur Hikmet, yorulmayın. Teşekkür ederim Sir Clement'in, bu gece iyileştim, zaten yarın taburcu oluyorum. Hüseyin Hikmet Bey'in daha sonra Osman'a söylediği gibi, büyük kederleri unutturacak büyük mutluluklar bulmak, derin ve keskin acılar yaşamakta olan insanlar için neredeyse imkansızdır. Taşınması zor bir azabın altında ezilen insanlar, bazen büyük bir mutluluk ihtimali kapılarını çalsa da o kapıyı açacak gücü ve cesareti kendilerinde bulamazlar. Hatta sessizce durup kapılarını çalan bu beklenmedik yolcu gitsin diye beklerler. Kederli insanları yeniden hayata döndürüp yüzlerini gülümsetecek tılsım küçük, ani ve kısa sevinçlerde gizlidir.